Ayrım 11. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 142. Halet Çambel. Bir mektup 8 Ekim 1992. İstanbul 8 Ekim 1992. Halet Çambel. PK-11 Kadirli Adana. Bugün gidiyorum. Azizciğim, öldür Allah seni adreslerinde telefonda bulamıyorum. Çatalca değişmiş ama gene de ele geçmiyor. Vera'yı da o gün bugün aradım durdum. Sonunda neyse ele geçirebildim. Senin sorununu konuştuk. Sonuç şöyle. 1. Yazarlar Birliği kapanmış. Artık ne iş ne de maaş. Oradakiler bağımsız olarak dış ülkelerle bir ilişki teşkilatı kurmak istiyorlarmış. Haydi bakalım. Vera'nın sesi sıkkın. Bu durumda tabii olmayan Yazarlar Birliği'nden seni çağırmak olanaksız. Ancak yol şöyle. 2. Profesör Fyodorov'un hastanesine faks ya da telex çekeceksin geleceğini bildirmek için. Onlarla yazışıp biletini alınca onlara gene faks ya da telex yoluyla hangi gün, saat, uçak şirketi, uçuş nosu ile geleceğini bildireceksin. Onlar kendi araçları ile seni uçak meydanında karşılayıp hastaneye götürecekler. Muayenelere başlayacaklar. 3. Adresler. I Microsurgery Complete. Beskudnikovski Bulvar 59A. 127-486 Moskova. Telefon 485-76-86 ve 483-75-53. Telex 411-856 Oko SU. Fax 007-095-485-91-08. Hastanenin binasında 1-2 kat hasta odalarına ayrılmış. 1-2-3-4 kişilik odalar var. Yanında birisini getirmek istersen serbest. Ayrıca önünde oturacak odası olanlar var. Geçen yıl fiyatlar şöyleydi. Tek kişilik oda 184, yemek, bakım dahil. Muayene 310. Birkaç gün sürüyor. Her şeyi inceden inceye araştırıyorlar. Nail'in ameliyatı 1255 dolar. Yani atla deve değil. Bu yatakların olduğu bölüme Spectre bir otel adını vermişler. Gelmeden 2-3 hafta önce rezervasyon yaptırmak lazım. 4. İngilizce bilenleri az, fakat sen gelince Vera gelip yardım edecek. Bizimle de öyle yaptı, izin aldı, hep geldi, doktorlarla çevirileri yaptı. 5. Adam damdan düşmüş, toplanmışlar, doktor getirelim demişler. Doktor getirmeyin, damdan düşen birini getirin. Nail de damdan düştüğü için bu işi ayrıntıları ile biliyoruz. Sakın, sakın, sakın buralarda ameliyat olayım deme. Hoş bir doktor hanım önerse bile... Biz orada tonlarla gözü burada mahvedilmiş hasta ile karşılaştık. Hepsi de görerek çıktılar. Zaten bana söz verdin, gideceksin. Lüzumsuz şövenizme gerek yok. Bizim ülkede her şey yapılır diye. Bu senin gözlerin, sen de bizimsin. Yani bunu yapacaksın. Zaten eğer çaresi varsa dünyada bir orada yapılır. En güzel taraflardan biri de sen bir insansın, önemlisin. Bir para tuzağı, sağmallık inek değilsin. Ve onlar insan. Bütün davranışlar buna göre. İnsan diyor ki karnımı yarayım da bunları içine sokayım. Bana gideceğin zaman iki satırla durumu mektubun tepesindeki Kadirli'ye bildiriver. Yoksa hakkımı helal etmem, haberin ola. Haydi iyi yolculuklar, hayırlı muayene ve tedaviler, kucak dolusu sevgilerle. Vera'nın ev adresi ve telefonu sende vardır umarım. Halet Çambel. Halim Şefik, not 31 Ağustos 1989. 30 Ağustos Çarşamba günü Mis Sokağı'ndaki kitap imzası sırasında Sabahattin Batur, Halim'i garda gördüğünü, sanırım Kütahya'da, bir kemik yığını kaldığını, sırtında 30 Ağustos yazılı bir T gömlek olduğunu, Mustafa Kemal'in bulunduğu yerleri gezmeye gittiğini. Zaman zaman delice tutarakları vardır, hepsi olumlu tutaraklardır. Süleymaniye Camisi ve Mimar Sinan, Sultan Selim, Edirne Camisi gibi. Haluk Gerger. Sayın Aziz Nesin. Dipnot. 12 Eylül 1900 darbesinden sonra askeri rejime muhalif birkaç aydın, Varlık Özbenek, Cevat Geray, Haluk Gerger, Mehmet Özşuca, Aziz Nesin önderliğinde Ankara'da Mülkiyeler Birliği'nde sık sık buluşmuşlardır. Anlaşılan o ki geç saatlere dek süren toplantılardan sonraki yemeklerde günün gerginliğini bir ölçüde azaltan esprili küçük not pusulalarını masadan masaya dolaştırmak bir gelenek haline almış. Bu mektup da o pusulalardan biri olmalı. Bilar AŞ'deki görevimden istifa etmek zorunda kaldığımı bildirmekten üzüntü duyuyorum. Sizin de anımsayacağınız gibi Bilar'ı kurarken birliktelik ve dayanışma içinde hareket edeceğimizi, güçlüklere birlikte karşı koyarken olumlulukları da yine birlikte paylaşacağımızı kararlaştırmıştık. Oysa siz ne yazık ki bu karara uymadınız. İlişikteki belgelerde de açıkça görüleceği gibi biz ayranın ekşisini bulamazken siz sütün kaymağını yiyorsunuz. Bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceğim açıktır. Tabii BAP bazı avantaları paylaşma olasılığı ortaya çıkarsa istifa kararımı geri alabilirim. Aksi halde gelsin PPS. Saygılarımı yazıyorum, dostluğumu sunuyorum. Haluk Gerger. Hamdi Avcıoğlu, dipnot. Doğan Avcıoğlu'nun kardeşi olan yöncülerden gazeteci Hamdi Avcıoğlu ve ailesi 1960'larda Nesinler'in çok yakın aile dostlarıydılar. Altta bu notun orijinali. Her şey gözümün önünden geçti. Uzun zamandan beri onları vakıfa çağırmak isteyip duruyordum. Yazık oldu. Ayrıca yaşam tanıklarımdan biri daha göçtü. Birlikte öldüklerime girecek. Harold Pinter, mektup. Sevgili Harold Pinter, 21 Temmuz akşamı Londra'ya geldiğimde beni karşılayanlar Pen Club'ın akşam yemeği çağrılığını verdiler. Heathrow Havaalanı'nda Immigration Office'in polisleri gerekçesini bir türlü anlayamadığım biçimde bana o denli kaba ve insanlık dışı davrandılar ve beni hiç nedensiz orada 2 saat beklettiler ki o yorgunluk ve sinir gerilimi içinde Pen Club'ın incelikli çağrısına katılamadım. Bu yüzden çok üzgünüm. Sizden ve bütün Pen üyesi dostlarımdan özür diliyorum. İngiliz polisinin bana hangi gerekçeyle böyle kaba davrandığını öğrenmek için Büyük Britanya İçişleri Bakanlığı'na yazdığım mektubu ilişik olarak gönderiyorum. Bir fotokopisini bana da gönderdiğiniz One for the Road ve Mountain Language adlı 2 oyununuzun Türkçe çevirisinin bir sorun yarattığını öğrendim ve buna çok üzüldüm. Türkiye'de bu oyunlarınızın 2 ayrı çevirisi var. İkisi de bağlı olduğunuz ajansınızdan izin alınmadan yapılan çeviridir. Bunlardan birine çeviri hakkı tanıdığınızı, öbür çeviriye hakkınızı vermediğinizi öğrendim. Türkçe çeviriden birine hak tanınırken ne yazık ki yanlış bir seçim yapılmıştır. Bunu açıklamak zorunluluğunu duyuyorum. Londra'da bu 2 çeviriyi görüp inceleyenler her kimlerse Aziz Çalışlar'ın çevirisini beğenmediklerini söylemişler. Bunu hangi yetki ve bilgileriyle söylediklerini anlayamadım. Kavram yayınlarından yayınlanan Aziz Çalışlar'ın çevirisi tam anlamıyla mükemmel bir çeviridir ve bu 2 oyununuzda anlatmak istediğinizi tam olarak anlatmaktadır. Aziz Çalışlar İngilizceden ve Almancadan Türkçe'ye pek çok değerli çeviriler yapmış, çok titiz çalışan kendi başına bir dünya tiyatro ansiklopedisi yapmış, tiyatroyu çok iyi bilen ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın üyesi olan bir arkadaşımızdır. Ben Türk yazar Aziz Nesin olarak Türkçe biliyorsam, arkadaşımız Aziz Çalışlar'ın oyun çevirisinin çok güzel ve doğru olduğunun güvencesini vermekteyim. Bildiğiniz gibi her halkın meziyetleri olduğu gibi kusurları da vardır. Biz Türkiyelilerin en büyük kusurlarımızdan biri sürekli parçalanmak, gruplara ayrılmak, fraksiyonlara bölünmek ve her bölünenin kendi takımını desteklemesidir. Aziz Çalışlar'ın çevirisini beğenmeyip öteki çeviriyi daha iyi bulanlar da kendi takımlarından olanı tutmak gibi büyük bir yanlışa düşmüşlerdir. Gerekli görüyorsanız bu mektubumu Aziz Çalışlar'ın çevirisini beğenmeyenlere de lütfen göstermenizi rica ederim. Kaldı ki gerekli gördüğüm zaman ben de bu mektubumu yayımlarım. Dostlukla. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Bir mektup. 14 Şubat 1980. Ankara, 14 Şubat 1980. Sayın Aziz abi, Almanya konusunu anladım, sağ olun. Pasaport için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdum. 1 hafta oluyor, henüz bir yanıt yok. Aldığım sonucu Almanya'ya bildireceğim. TYS'ye üyelik bildirimimi ekte sunuyorum. Siz bu konuda bana kızmakta çok haklısınız elbette. Ama bugüne dek üyelik için başvurmamamın da bana göre haklı, mektupta anlatılmaz nedenleri var. Uygun bir zamanınızda anlatmaya çalışırım bunları. Mektubunuzda sonra da benim için de hiç de güzel olmayan sözler söylediğini inanılır kişilerden duydum diyorsunuz. Üzülerek düşündüm fakat böyle bir şey yaptığımı anımsayamadım. Ben sizin hakkınızda kötü sözler edeceklerin en sonuncusuyum. Aziz abi, toplantılara gitmeyen, kimselerle görüşmeyen, yazın sanat çevrelerinin dışında bir kimseyim ben. Bunun da kendimden başkasına zararı ve kötülüğü olacağını sanmıyorum. Beni asıl üzen çevrenizde beni size gammazlayacak inanılır kişilerin de bulunduğu oldu. Havadan Sudan adlı öykünüzü düşündüm. Durumum vapurda durmadan dirsek yiyen adamın durumuna çok benziyordu. Dilerim ki beni size gammazlayan o inanılır kişiler sizi gerçekten seviyor olsunlar. İnsan bazen öyle oldu bittilerle karşılaşıyor ki Aziz abi, ne diyeceğini bilemiyor. Nutkum tutuldu diyenlere inanıyorum. İnandığım bir şey daha var ki o da şu. Siz de pek inanmış değilsiniz o inanılır kişilere. Mektubunuzdaki sevgiden bunu anlıyorum. Neyse, her zamanki gibi saygılarımla. Hasan Hüseyin, ek bir üyelik bildirimi, fotoğraf. Hasan İzzettin Dinamo. Aziz Nesin kardeş, döndüm, selam. Lel Starostov çok selamla birlikte Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığını istiyor. Eski yazı not. Rüşvet ya da sahtecilik gibi bir suçtan polislikten kovulmuş olan Osman Aydın, Babıali'de basım evi kurmuştu. Adanalı Mansur Tekin'in arkadaşı, öğretim müsteşarlığından ayrılan Sinameki'den galiba kiralamıştı basım evini. Ben orada gazetemi basıyordum. Milli Emniyet'ten çırağın evimin adresini sorduğu yerdi. Sonradan bu Osman Aydın basım evini bıraktı, başka işlere girdi. Eli para tuttu ne işler yaptıysa. Güzel kızları vardı, Üsküdar'da apartman yaptırdı, karısını boşadı, başka kadınla evlendi. Zaman zaman görürdüm. 1960'ta 27 Mayıs devriminden az önce Atanın Yurdu adıyla haftalık dergi çıkardı. Tam üç kağıtçı dergiydi. DP'den para koparmak için çıkardığı açıkça belliydi. Dal kavuktu. Hasan İzzettin Dinamo bu dergide DP iktidarına metiyeler ve kasideler yazıyordu. Yazılarına ve şiirlerine Hasan Deniz, Hasan Köroğlu, Şerife, karısı Köroğlu imzalarını atıyordu. Osman beni yolda gördükçe o dergiye benim de yazmamı istiyordu. Adresimi alıp bana da postalamıştı. Öylece Hasan'ın yazılarını gördüm. Hasan Deniz imzasıyla başka yerlerde de galiba Dolmuş'a ve Zübüye de yazmıştı. 27 Mayıs olunca tünel açtığı bahanesiyle Osman Aydın'ı Balmumcu'ya aldılar. Ara sıra yollarda görür, Atanın Yurdu dergisini göndermesini isterim. Peki der, göndermez. Bugün telefon ettim. Kendisinde de yokmuş. Niçin o dergiyi çıkardığını sordum. DP'den para koparırız diye çıkardım ama 10 para alamadık dedi. Hasan ne diye yazdı diye sordum. Hasan Sivas Öğretmen Okulu'ndan arkadaşıymış. Her zaman ona yardım ederim dedi. 21 Şubat 1976 Cumartesi. Hüseyin Yurttaş, bir mektup, 7 Nisan 1993, İzmir, 7-4-1993. Üstadım, bu kez sizi şunun için rahatsız ediyorum. Biliyorsunuz bizim buralarda baharla birlikte şenlikler başlar. Bu doğrultuda gelen istekler var. Doğal olarak bunların hepsini karşılamanızı istemek gibi bir düşüncesizliğim olamaz. Ancak bana gelen arkadaşlardan sarı gönlülere istekleri için size başvuracağımı söyledim. Sarıgöl gençleri, belediye destekliyor ama şenliği gençler düzenliyor, her yıl 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenledikleri gençlik günlerinde sizi de Sarıgöl'de görmek istiyorlar. Efendim, elbette ki bütün karar sizin. Ancak ben Salihli Belediyesi sanat danışmanlığını yürüten Şadan Gökobalı ile de görüştüm. Salihli'de sizi istediğiniz kadar dinlendirebileceklerini, bu ortamı sağlayacaklarını söyledi. Zaten size de bunu belirtmiş. Gerçekten onların olanakları var bunun için. Sizin hem dinlenip hem de çalışabileceğiniz ortamı çok kolay yaratabilirler. Benim önerim şu, Sarıgöl Gençliği 20 Mayıs 1993 günü İzmir'den alıp o gün koyacağı söyleşi ve imza gününü tamamlar. O gece sizi ağırladıktan sonra 21 Mayıs 1993 günü Salihli'ye ulaştırır. Salihli'de 22 Mayıs günü programınız var. Ertesi günlerde de orada kalır, çalışır ve dinlenirsiniz. Bu kez 28 Mayıs 1993 günü başlayan Kemalpaşa Kiraz Festivali boyunca da sizi onlar aralarında görmek istiyorlar. 30 Mayıs 1993'e kadar sizi Kemalpaşalılar konuk etmek istiyorlar. Kemalpaşa İzmir'e 20 kilometre uzaklıkta bir yer. Dilerseniz İzmir'de de kalabilirsiniz yatı için. Hatta 3 gün çok gelirse 29-30 Mayıs günlerinde de orada olabilirsiniz. Lütfen buna göre durumunuzu bir gözden geçirirseniz ve uygun bulursanız bizleri mutlu edersiniz. Unutmadan belirteyim ki bu üç yerde aynı güzergah üzerindedir. Ulaşım bakımından oradan oraya geçmek en çok bir saatlik sorun olur. Şehir içi gibi. Bir tek Sarıgöl'e gitmek iki saati aşar. Sonsuz saygılarımla yanıtınızı bekliyorum efendim. Adres 1819. Sokak 46 Taksim 7 Bostanlı Karşıyaka İzmir. Tel ev 624-332, iş 887-839, Hüseyin Yurttaş. Hüsnü Göksel. Dipnot. Bu yazı Hüsnü Göksel'in emekliliği dolayısıyla Ekin Bilar AŞ'nin çıkardığı broşürde çıkmıştır. Dostluk güvencesi. Birçok dostumla ne zaman, nerede, hangi koşulda tanışmış olduğumuzu düşünürüm ama anımsayamam. Sanki o dostlarımla doğumumuzdan beri birlikte yaşamış, birlikte olmuşuzdur. Ama bir dostum var ki onunla nerede, ne zaman, hangi koşulda tanıştığımızı bütün ayrıntılarıyla anımsıyorum. Şu ünlü aydınlar dilekçesi konusu kafamda dahaca bulutsu bir düşünceyken konuyu danışıp, söyleşip, tartışacağımız arkadaşlar aramaktaydım. Vedat Türkali konuyu bir de Hüsnü Göksel'le konuşmamızın yararı olacağını söyledi. Cumhuriyet gazetesinde seyrek çıkan yazılarından adını anımsıyordu. Sertliğini özünde taşıyan dengeli, mantıklı yazılar. Vedat Türkali'nin evinde bir öğle yemeğinde buluştuk Hüsnü Göksel'le. Aydınlar dilekçesi olayının Türkiye'ye getirdiği büyük yarar artık bugün tartışılmayacak oranda kanıtlanmıştır. Bu toplumsal ve politik yararın yanında bireysel olarak da ben bu olaydan çok büyük yarar sağladım. Dostlar, aydınlar dilekçesi aracılığıyla kazandığım dostlarım yaşamımın en büyük övüncüdür. Hüsnü Göksel bu dostlarımın bana onur verenlerinden. Evet, onu nasıl tanıdığımı bütün ayrıntılarıyla anımsıyorum. Aramızdaki dostluk kurulalı çok olmadı ama öyle bir yakınlık duydum ki sanki onunla da öteki dostlarım gibi bir duygu içindeyim. Salt ben değil, ortak başka dostlarımız da aynı düşüncededir. Onu dört dörtlük insan olarak niteliyoruz. Dört dörtlük insanların ne yazık ki gittikçe kıtlaştığı ülkemizde ondaki bu olgunluğun, bu yetkinliğin nereden geldiğini düşündüm. Kendimce bir iki neden de buldum. Birincisi şu, kendi mesleğindeki büyük ustalığıyla doyuma ulaşmış, kendini gösterme çırpınışlarından çoktan arınmış bir kişidir. Genellikle kendi uğraşlarında başarının doruğuna varmış doyumlu kişiler ancak Hüsnü Göksel'in dengeli, mantıklı, bildiğinden dönmeyen yetkinliğine ve olgunluğuna ulaşabilirler. İkinci neden de şu, uğraşının sınırları içine kendini hapsetmemiş, şiir yazmış, şiir sevmiş, şiiri yaşamış bir kişidir Hüsnü Göksel. Bir başka neden, bir has aydın olarak Türkiye'nin bütün sorunlarını kendi öz sorunları saymakla oluşudur. Türkiye'nin halkımızın bütün sorunlarını sırtında taşıyan Türk atlaslarından biridir Hüsnü Göksel. Bildiğini bilmezden, gördüğünü görmezden, duyduğunu duymazdan gelebilecek bir olgunluğa erişmiş. Bu ermişliği yüzünden alabildiğine yumuşak bir kişiliği olduğu sanılabilir. Kimi yemişlerin kabuğu sert, içi yumuşaktır. Kimilerinin ise dışı yumuşak, çekirdeği serttir. Göksel dışı yumuşak, içi sert olanlardan. Görünüşteki yumuşaklığa aldanıp ısırmaya kalkanların dişi kırılabilir. Özündeki direnci, içindeki sertliği, haftalar boyu ve her oturumu saatlerce süren aydınlar dilekçesi tartışmalarında hepimiz gördük. Bu iç sertliğe karşılık dışının yumuşaklığını da dilekçeyi sunduğumuz zaman gördük. Aydınlar dilekçesini bir sunma kurulu oluşturmuştuk. Hüsnü Göksel'le ben bu kuruldaydık. Kurula başkan seçmemiz kolay oldu. Fehmi Yavuz. Ya sözcü kim olacaktı? Kuruldaki arkadaşlar belli etmemeye çalışsalar da ya ben sözcü olurum da yetkililerle konuşurken birden patlarsam diye çekince içindeydiler. Neyse sağduyu egemen oldu da sözcümüz olarak Hüsnü Göksel'i seçtik. Arkadaşlar bir de karar aldılar. Yetkiliyi de sözcümüzden başkası konuşmayacak. Bu kararın önlem olarak daha çok bana yönelik olduğu belliydi. Kurul olarak dilekçemizi sunmaya gittik. Makamlardan biri bizi kabul buyurmadı. Biri kabul buyurdu. Bu makamdaki zatla Hüsnü Göksel yumuşakça konuşurken susmak zorunda kaldığım için neler çektiğimi bir ben bilirim. Bağrıma taş basıp sustum. Ama ne zamanki konuşma bitip de ayrılmak üzere hepimiz ayağa kalktık, resmi görüşme bitmiş olduğu için işte o zaman kendimi tutamayıp patladım. Dış görünüşüne, inceliğine, olgunluğuna, ermişliğine bakıp Hüsnü Göksel'i yoğrulacak bir yumuşaklıkla sananlar korkunç aldanırlar. Benim gibi değildir, patlamaz, keskin ve köşeli sertliği yoktur. Onun ilkesel sorunlardaki sertliği yumuşaklığının örttüğü özündedir. Benini öne çıkarmadan, kendini anlatmaya çalışmadan, propagandasını, reklamını yapmadan bana sonsuz güven veren bir dosttur Hüsnü Göksel. Onun bana verdiği bu güveni belki de hiç kullanmayacağım. Ama biliyorum ki en sıkışık olduğum, en umarsız olduğum, başımın en büyük belalara girdiği zamanlarda ermiş Hüsnü Göksel'in güvencesi vardır. Gerçek dostluk birbirimize vereceğimiz bu güvendir. Çok yaşa sen emekliliğe hakkı olmayan Hüsnü Göksel, sağ ol. Nişantaşı, 26 Ocak 1986. Hüsnü Göksel'in bir şiiri, Ankara, 27 Eylül 1990. Sevgili Aziz Nesin, sevgili Ratsun Ustam, yazdıklarını yazıldığı zaman diliminde, yazıldığı dilde, yazının akranı olarak ve de benzer duygular içinde okumanın tarifsiz hazzını duydum. Var ol, çok yaşa. İmza Hüsnü Göksel. 6 Eylül 1990 mektubu. Çok sevgili Hüsnü Göksel, gönül alıcı o incelikli tatlı sözlerinle, övgülerinle beni sevindirdin. Sen benim aydınlar dilekçesindeki en dirençli savaşım arkadaşımsın. Dostluğum hep sürecek elbet, sağ ol. 6 Eylül 1990. Kartını getiren güzel senin Tülsün olduğunu söyledi. Onu kutlarım. Aziz Nesin. 11. ayrımın sonu. Sayfa 158.